Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti dine dayalı bir devletti. İslam hukukuna göre yönetilirdi. Kanunlar bu esasa göre tanzim edilmişti. Padişah, peygamberin halifesiydi. Diğer mukaddes kitaplara bağlı olan, semavi kitaplara bağlı olan dinler de Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda doğup gelişmişti. Osmanlı Türkleri bütün Müslümanlar gibi bu dinlerin peygamberlerine karşı da saygılıydı. Basra'dan ta bu dine kadar imparatorluk yayılan bir imparatorluk. Burada yaşayan efendim Museviler, Hristiyanlar ve İslam dinine ve bu dinlerin çeşitli mezheplerine bağlı cemaatler asırlar boyunca inançlarını ve ibadet hürriyetlerini korumuşlardır. Malum İslam'da bir kimsenin zorla dininden çıkarılmasına ve Müslüman yapılmasına müsaade edilmemektedir. Dini ne olursa olsun vergisini ödeyen herkes Osmanlı vatandaşıdır. Osmanlılar fethettikleri Doğu Avrupa ülkelerinde bu toprakların eski sahiplerine göre çok insaflı bir vergi düzeni getirmişlerdi. Böylece Osmanlı Avrupası yani Rumeli inanç hürriyeti ve az vergi ödeme vasıflarıyla birçok Batı ülkesinden daha mutlu, daha mesut bir ülke sayılmıştır. Osmanlıların inançlardaki bir toleransına karşı dünya işlerinde Müslümanlarla öteki dinlerdeki kimseler arasında bir farklılık vardı sevgili dinleyiciler. Musevi ve Hristiyanlar Müslümanlardan farklı giysiler giyer toplumda birbirinden ayırt edilmek maksadıyla. Müslüman olmayanlar Tanzimat devrine kadar devlet memuriyetinde ve askerlikte istihdam edilmezdi. Tabii bu adet gayrimüslimler için bir mutluluk, bir üstünlük kaynağı olmuştur. Çünkü onlar ticaret ve sanayi sahasına atılmışlar. Bir mutlu azınlık, şimdiki tabirle bir mutlu azınlık haline gelmişlerdi. Bundan başka efendim doktorluk yaparlardı, sarraflık, mimarlık, müzik, kuyumculuk, kürkçülük gibi meslekler ve sanatlar genellikle gayrimüslimlerin elindeydi. Ve bu gayrimüslimler saraya ve devlet adamlarına yakın idiler. Sarayın ve devlet adamlarının kapıları bunlara açıktı. Bu tür meslek ve sanat sahiplerine birkaç örnek. Mesela 2. Selim'in sarrafı Yasef Nasi. Yine 2. Mahmud'un gözde maliyecisi Kazes Artin. Bunlar ve mesela geçen yüzyılda yaptıkları mimari eserlerle İstanbul'u süsleyen Ermeni Balyan ailesi bu saydığımız sanat ve ticaret sahiplerinden birkaçıydı. Tabi klasik dönemde yani Tanzimat'tan önce her ne kadar gayrimüslimler devlet işlerine alınmıyorsa da Osmanlı personel politikası hakkında birkaç bilgi verip bunu daha iyi anlatmamız lazım. Nasıldı Osmanlı personel politikası? Osmanlı Devleti'ndeki memurlar özellikle devlet adamları, yüksek rütbeli devlet adamları iki kaynaktan gelirdi sevgili dinleyiciler. Bunlar yerli ve yabancı kaynaklar. Yerli kaynaklar işte Çandarlı ailesi gibi meşhur ailelerdi. Bu beylerden, efendim, Anadolu'nun yerli halkından yükselen kimselerdi. Bir de yabancı kaynak vardı. Bu da ikiye ayrılırdı sevgili dinleyiciler. Pençikler ve devşirmeler. Pençik ne demek? Pençik, malum Osmanlı Devleti bir devlette harp yaptığı zaman, harbi kazanırsa ganimet olarak ele geçen malların 1/5'i devlet hazinesine giriyor. Bu ganimetin içinde tabii esirler de var. O memleketin arazisi de var. Taşınmaz ve taşınır malları da var. Peki bu alınan esirlerin 1/5 devlete alınıp ne yapılıyor? Geri kalan 1/4 ne oluyor? 1/4 savaşa bilfiil katılan gazilere dağıtılıyor. Devlet hissesine alınan 1/5 işte zeka testine tabi tutuluyor. Efendim, istidatlarına, fiziki hususiyetlerine göre saray akademisi denilen Enderun'a alınıyor. Ve burada yetiştikten sonra devlet adamı oluyor. Askerliğe istidadı varsa asker oluyor. Sanata istidadı varsa sanat sahibi oluyor. Niye pençik demişler? Tavladan anlayanlar bilir. Penç, Farsça 5 demek. Pençik 1/5. Bu 1/5 olduğu için. Bu İslam hukukuna göre devletin hakkıdır ganimetten. Zaman gelmiş ki sevgili dinleyiciler, pençik buna elverişli olmamış. Olmayınca Osmanlı hükümeti şöyle bir formül geliştirmiş. Gerek Anadolu'da gerek Rumeli'de halk arasında dolaşıp halkın zeki, istidatlı, fizik bakımdan, ruhi bakımdan elverişli çocuklar, 7 ile 12 yaşındaki arasındaki çocuklar ailelerinin rızasıyla devlet hizmetine alınmış. Bunlar yine daha önce söylediğimiz gibi Enderun Mektebi'ne verilmiş. Burada kendilerine zeka testine tabi tutulmuşlar. Ondan sonra bu mektepte yetişerek devlet adamı olmuşlar. Sokullu Mehmet Paşalar, Köprülü Mehmet Paşalar, bunlar hepsi işte bu devşirme yoluyla başa gelen kimseler. Evet, asılları belki Türk değildi ama çok çeşitli milletlerden vardı ama hepsi Türk Osmanlı ve Türk İslam geleneğini özümsemiş, bu kültürde yetişmiş, vatana, millete hizmet etme şuuruyla dolu kimselerdi. Ve hakikaten ömürleri boyunca yaptıkları hayırları ciltler dolusu kitaplar anlatmakta aciz kalıyor. İşlerinde belki kötü niyetli veya kötü ameller yapmış kimseler de olabilir ama istisnalar kaideyi bozmaz demişler. Evet, Osmanlı Devleti gayrimüslimlerden bu yolda hizmet etmiş. Yani onlar Müslüman olduktan sonra soyları, ırkları ne olursa olsun eğer istidatları varsa Müslüman olmuşlar ve devlet hizmetine alınmışlar. Ama Müslüman olduktan sonra alınmışlar ve böylece her milletin müsbet hususiyetlerinden istifade etmiş Osmanlı Devleti. Bu enteresandır. Müsamahanın yanında Osmanlı Devleti'ndeki fırsat eşitliğini anlatması bakımından da çok önemli. Düşünün, Anadolu'nun ve Rumeli'nin ücra köşesindeki bir köylü delikanlısı, hem de Türk ve Müslüman olmayan bir köylü delikanlısı, zeki, gayretli, cesur, müsbet vasıfları haiz bir kimse ise önü neden açılmasın? İşte Osmanlılar bu formülü bulmuşlar, devşirme sistemiyle bunlardan istifade etmişler, devlet hizmetine almışlar. Meşhur bir hikaye var. Hersek'in Nadin kasabası, Dalmatça sahillerinde Nadin kasabasında Joseph isminde bir çocuk, bir Sırp çocuğu belki, Hırvat çocuğu yaşıyor. Anne baba ölmüş, bir hancının yanında hizmetkarlık, yamaklık yapıyor. Bir gün, yağmurlu ve çamurlu bir gün, ayakları çıplak, yetim tabii, öksüz. Orada hancının karısı Maria, bunun ayaklarına eski bir ayakkabı veriyor. Büyük, kocasından kalma bir ayakkabı veriyor. Onu giyerek geçsin de hiç değilse ayakları ıslanmasın, çamura batmasın diye. Joseph yine bir gün böyle ayağında bu partal kunduralarla gezerken Bosna valisi Yusuf Paşa Nadin'den geçermiş. Çocuğu görüyor. Bakıyor ki eşi benzeri bulunmaz güzellikte bir çocuk. Hareketleri son derece asaletli. Çağırıyor kendisiyle bir iki kelime konuşuyor. Çocuğun çakmak çakmak zeka fışkıran gözleri var. Edebi terbiyesi de yerinde. Çocuğu istiyor o hancıdan. Hancı al götür diyor. Zaten diyor bu kimsesiz bir çocuk başa dert diyor. Yarın büyüyünce ne olacak diyor. Al götür diyor. Çocuk da buna rıza gösteriyor. Yusuf Paşa, Bosna valisi çocuğu alıyor. Götürüyor. Bir müddet kendi sarayında kalıyor. Arkasından İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da bu çocuk yetişiyor. Enderun Mektebi'ne alınıyor. Büyüyor ve meşhur Yusuf Paşa oluyor. Yusuf ismini veriyorlar. İki sebepten, ismi Josef, malum Yusuf'un karşılığıdır. Hem de yüzü o kadar güzel ki, güzellikte meşhur olan kim var tarihte? Hazreti Yusuf Peygamber. İşte Yusuf Peygamber'in adına, hatırasına Yusuf diyorlar. Çocuk büyüyor, Yusuf Paşa oluyor. Bu Yusuf Paşa Girit Fatihi'dir. Girit'i fetheden bir paşadır. Tarih hakikaten güzelliğiyle meşhurdur ve Sultan İbrahim'in de damadıdır. Yani saraya da damat olmuş. Bakın, Nadin'den çıkmış bir çocuk yükselmiş, saraya damat ve sadrazam olmuş. İşte bu Yusuf Paşa, Yusuf Paşa olduktan sonra bu eski Partal kunduraları saklamış. Nereden geldim bileyim, aslımı unutmayayım diye saklamış. Tabii iyi bir İslam Türk terbiyesi almış. Bu Partal kunduraların içine altınları doldurmuş ve üzerine bir mektup yazmış. 10 yaşındayken çıplak ayaklarına bu ayakkabıları verdiğin küçük çocuk seni unutmadı. Ey Maria Ana diye. Mektubu yazmış, ayakkabının içine koymuş, bir torbayla bağlamış, mühürlemiş ve Bosna valisine göndermiş. Bosna valisi tabii sadrazamdan gelen bu emaneti yerine ulaştırmış. Nadin kasabasında yaşayan Maria Ana'ya teslim etmişler. Maria Ana yaşlanmış, artık bakıma muhtaç hale gelmiş. Bu ayakkabıları ve altınları görünce tabii çok sevinmiş. Ve Yusuf Paşa da böylece bir kadir şinaslık numunesi göstermiş. İyilik yapmak her zaman demek insana faydası var. İyilik yap, denize at. Alık bilmezse balık bilir. Balık bilmezse Halik bilir demişler. İşte nereden geldik bu mevzuya? Fırsat eşitliği ve müsamaha. Nadinli küçük Josef büyüyor, Yusuf Paşa oluyor. Osmanlı Devleti'ne hizmet ediyor. Hem de ne hizmet? Hayatı pahasına hizmet ediyor. İşte Osmanlı personel politikası böyleydi sevgili dinleyiciler. Tanzimat'a kadar. Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde klasik devirde gayrimüslim vatandaşların devlet memurluğuna alınmadıklarını söyledik. Ama bunu söylerken imparatorluğun hariciye işlerinde, yani dış münasebetlerinde tercüman olarak kullandıkları bir aile var, bir grup var. Divan-ı Humayun baş tercümanlığına kadar yükselen bir grup bunlar. Buradan da Eflak ve Boğdan Voyvodalığına getiriliyor. Eflak ve Boğdan bugünkü Romanya'nın adıdır. Romanya o zaman Osmanlı Devleti'ne bağlı bir devlet idi. İşte bu cemaat asil İstanbul Rumlarıydı. Bunlar bir istisnadır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almakla beraber Türk-İslam adetine uygun olarak bu şehirdeki Bizans varlığını yok etmeyi düşünmedi. Yok etmek şöyle dursun, Patrikhanenin varlığına izin verdi ve bu kaynağın çevresinde Bizans ruhuna bağlı bir entelektüel Rum kitlesinin yaşamasına müsaade etti. Böylece Patrikhane çevresinde Venedik, Roma, Viyana gibi Avrupa'nın kültür merkezleriyle münasebet kuran, hatta çocuklarını bu şehirde okutan, zahirde Osmanlı Devleti'nin sadık bir kulu olan münevver entelektüel Rum aileleri yetişeceklerdi. İşte bunlara Fenerli Rum beyzadeleri denirdi sevgili dinleyiciler. Orta Doğu'ya gelen batılı diplomatlar, bilginler, seyyahlar, tüccarlar bu Rum soylularını yalnız Bizans'ın son varisi olarak değil, eski Yunan medeniyetinin de birer mümessili olarak selamlayacaklardı. İşte Osmanlı Devleti öteden beri Batı ile olan münasebetlerinde muhtedi Müslüman olmuş tercümanlar kullanırdı. Ancak 18. asırdan itibaren yabancı dilli çok iyi bilen Fenerli beyler bu göreve getirildi. 1829 Yunan ihtilaline kadar dışişleri harici bu teknisyenlerin eline bırakıldı. Yunan ihtilalinden sonra tabi ne olur ne olmaz diyerek bu Fenerli beylere bir şüphe hasıl oldu ve bunlar kısa bir süre için gözden düştüler. Onların yerine Ermeniler göreve alındı ve hariciye daha ziyade Ermenilerin yürüttüğü bir iş oldu Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nde ve bu devletin tarihinde gayrimüslim iken sonradan İslamiyet'i kabul ederek devlet hizmetine giren, devletin yüksek kademelerinde görev yapan yabancı menşeli paşalar da var. Bunlardan biri meşhur Kumbaracı Ahmet Paşa'dır sevgili dinleyiciler. Asıl adı Claude Alexander Comte de Bonneval'dir. Bu Kumbaracı Ahmet Paşa, İspanya Veraset Savaşları'nda ün yapmış bir Fransız soylusuydu. 1675 yılında doğmuş, 1742'de ölmüş. Fransa kralı buna hakaret etmiş. Bu da tutmuş Avusturya hizmetine girmiş. Fransa ve Avusturya İmparatorluğu'na karşı, özür dilerim, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşmış burada. Bir süre sonra ordusunda bulunduğu Prens Öjen'le arası açılmış. Bu Prens Öjen meşhur Osmanlı Devleti'nin Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunu arkadan vurup da Viyana'nın fethini imkansızlaştıran, Osmanlı ordusunun yenilmesini sağlayan zattır. Daha sonra Zenta'da da Osmanlı ordusunu yenince malum Osmanlı Devleti'nde gerileme devri başladı. İşte bu Prens Öjen Avusturya kral ailesinden bu Comte de Bonneval ile arası açılınca Comte de Bonneval 1729 yılında Osmanlı Devleti'ne sığındı. Müslüman oldu ve Ahmet adını aldı. O zamanlar Sadrazam Topal Osman Paşa'ydı. Bu Topal Osman Paşa meşhur Namık Kemal'in dedesidir. İşte bu Topal Osman Paşa bu Comte de Bonneval'i, yani yeni ismiyle Ahmet Paşa'yı yeni kurulan Kumbaracı Ocağı'nın ıslahına memur etti. Kumbaracı Ocağı malum topçu ocağı gibi bir ocak askeriyede. Kumbaracı Ahmet Paşa askeri mühendishanenin çekirdeğini kurdu. Avrupa'da görmüş. Hatta bazı siyasi rollere girişecek derecede de ehemmiyet kazanmayı başarmış. Bir ara gözden düşmüş Kastamonu'ya ikameti uygun görülmüş ama sonra yine İstanbul'a gelmiş. Son zamanlarında bir memleketime gideyim, Fransa'yı göreyim derken hastalanmış, vefat etmiş. Galata Mevlevi Hanesi'nin kabristanında metfun. Evet, Kumbaracı Ahmet Paşa bu sahada, yani gayrimüslim iken Müslüman olarak Osmanlı hizmetini kabul eden paşalara verilecek bir örnek. Ama bu konuda daha pek çok isim saymak mümkün ama bu Kumbaracı Ahmet Paşa bunlardan en önemlisidir. Sevgili dinleyiciler, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı Osmanlı ülkesinde efendim gayrimüslimlerin ve Müslümanların her türlü hak ve hürriyetini teyit ediyordu. Şimdiye kadar mevcut olan İslam hukukunu vermiş olduğu hak ve hürriyetleri teyit ediyordu. İlaveten Museviler ve Hristiyanların da devlet hizmetlerine alınabileceğini, paşa, nazır, hatta vezir bile olabileceklerini hükme bağlıyordu. Bu tabii İslam hukukuna aykırı değildi. Ama şimdiye kadar adet olmamıştı. Avrupalıların baskısıyla artık bu mecburen kabul edildi. Paşalık kuruluşundan beri Osmanlı Devleti'nde en yüksek rütbe olan vezirliğe yükselenlere verilen ünvanda sevgili dinleyiciler. Paşa kelimesinden geldiği söylenir. Malum Orhan Gazi'nin bir erkek kardeşi vardı, abisi Alaaddin. Babası vefat edince Osman Gazi, Orhan Gazi tahtı abisi Alaaddin Paşa'ya teklif etti. Alaaddin'in lakabı Başağa idi. Başağa. Anadolu'da evin en büyük oğluna Başağa'dan bozma paşa söylenir. Paşa denir. Yani askeri paşa değil, paşam der. Ahmet Paşa der, Mehmet Paşa der mesela. O evin en büyük oğlu olduğuna delalet eder. Veliaht yani. İşte bu Alaaddin'e de paşa deniyordu. Osman Gazi'nin büyük oğlu olduğu için Başağa'dan geliyor. Başağa. Yani ağabeylerin en büyüğü. Başka rivayetler de var ama en kuvvetli rivayet bu. İşte Orhan Gazi abisine bunu teklif etti, tahtı. Abisi zamanın en önde gelen alimlerinden, hukukçularındandı. Dedi ki kardeşim dedi, bizim şu anda dedi fetihlere ihtiyacımız var. Askeri muvaffakiyetlere ihtiyacımız var. Sen dedi padişah olmaya daha layıksın. Ne fedakarlık ya Rabbim, ne feragat. Şimdi yani kim bunu yapar? Alaaddin Paşa kabul etmedi. Orhan Gazi onun yerine padişah oldu. Hakikaten de fetihleri gerçekleştirdi. Rumeli'ye geçmek onun zamanında müyesser oldu. Peki Alaaddin Paşa ne oldu? Abisini Orhan Gazi yanına vezir yaptı. Vezir, baş vezir. O zamana kadar öyle bir şey yoktu tabii. Alaaddin Paşa Orhan Gazi'nin veziri oldu. Herkes paşa demeye alışmıştı. Bundan sonra vezirlere paşa demek adet oldu. Ta bu eski geleneğin bir devamı olarak. İşte Osmanlı Devleti'nde vezirlere paşa deniyordu. Devletin son devirlerinde devleti idare edenler üç sınıfa ayrılırdı. İlmiye sınıfı, askeriye sınıfı, mülkiye sınıfı. Medreseden yetişen ilim adamları, şeriat alimler ilmiye sınıfında yer alırlardı. Ve bunların rütbesi ne olursa olsun bunlara efendi denirdi. Kaz askerler, müftüler, Şeyhülislam, kadılar hep bu sınıftaydı. Müderrisler. Askerlerin en yüksek rütbesi müşirdi. Bugün mareşal deniyor ona. Askerler livalıktan, yani tüm generallikten itibaren müşirliğe kadar paşa unvanını taşırlardı. İşte bugün sivil devlet memurluğuna tekabül eden mülkiye sınıfının son üç rütbesi ula, bala ve vezirlikti. İşte bugünkü orgeneralliğe, eski ferikliğe tekabül eden bala rütbesinden vezirliğe terfi eden kimselere askerler gibi paşa denirdi. Şimdi demek ki bir sivil paşalar var, bir askeri paşalar var. Normal tüm general, yani liva, mir liva, birinci ferik, ikinci ferik olan askerlere paşa deniyor zaten. Bunların karşılığı mülkiyede de var. Onlara da vezir deniyor, vezirlere de paşa deniyor. Bunların karşılığı ilmiye sınıfında da var ama onlara paşa denmiyor. Sadır rütbesi denir onlara, kaz askerdir onlar. Ama rütbeleri paşaya denktir protokolde. İşte böylece Osmanlı Devleti'nin son zamanında iki tane paşa oldu sevgili dinci. Asker paşa, sivil paşa. O zamana kadar bunlar az çok birbiriyle karışıktı. Yani eski paşalar hem askerdi hem mülki görevliydi. Tanzimattan sonra bu ayrıldı artık. Askeriye, mülkiye, ilmiye birbirinden ayrıldı. Şimdi netice itibariyle Tanzimat'tan sonra gayrimüslimler de yükselerek paşa unvanı alma hakkını kazandılar. Bu arada Sultan II. Mahmud'un kurduğu Müzikayı Humayun'un müzik hocası meşhur İtalyan Donizetti Paşa var. İtalya'nın meşhur bestekarlarından. O Donizetti Paşa'dan itibaren 1. Dünya Savaşı'nda meşhur ordu komutanı Liman von Sanders var. Ona kadar Osmanlı Devleti'nde görevlendirilen yabancılara da paşa unvanı verildi. Donizetti Paşa, efendim Liman von Sanders Paşa, Moltke Paşa, Golç Paşa gibi böyle görevlere de paşa dendi. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin burada sonuna geliyoruz. Haftaya sizlerle yeni bir Çınaraltı programında beraber olmak üzere, hoşçakalın.
Çınaraltı.